Bir erkek, bir kadın. Ayrım 13, sayfa 161. Kate. 24 Aralık 1977 Londra. İlk kez çıkıyorlardı. Buna çıkma denebilirse. Hafta sonu buluşma fikri Kate'den gelmiş. İskender de kısacık bir olur tamam ile karşılık vermişti. Cumartesi sabahı evde annesine yardım edeceğini söylemişti. Saat 11 ile 2 arasında boks antrenmanı vardı. Ondan sonra serbestti ve eğer Kate çok istiyorsa buluşabilirlerdi. Gelip seni boks yaparken seyredebilir miyim diye sordu Kate. Vallahi orası pek... Kate bir an için sana göre değil diyeceğini sandı ama onun yerine kızlara göre değil diye tamamladı sözünü İskender. Boksa başlasam herkes ne der diye düşündü Kate. Kafasında kask, ellerinde kırmızı eldivenler, ağzında dişlik, rakibinin pestini çıkarırken hayal etti kendini. Şaşkınlıktan küçük dilini yutardı herhalde İskender ama en büyük şoku annesi geçirirdi şüphesiz. En iyisi bir kafede buluşmak dedi İskender. Bizim çocuklar bizi biraz beraber görsün istemiyorum. Bin türlü şey gelir akıllarına. Peki dedi Kate gönülsüzce. Halbuki Kate İskender ile birlikte görülmeye can atıyordu. Bomba gibi düşerdi bu haber okula. Herkes onları konuşurdu. Annesine yakalanmadıkça bu ilişkinin bilinmesinde hiçbir mahsur yoktu ona göre. Var mı şöyle sevdiğin bir yer diye sordu İskender. Yok sen seç. Bana not yolla yeter dedi Kate sınıfa girmeden önce. Notlarla haberleşmeyi severdi. Cumartesi sabahı kahvaltıda gergindi Kate. Annesinin anlattığı birbiriyle alakasız konuları dinler gibi yapsa da aklı başka yerdeydi. Her zaman düzgün giyinen, oturma odasında otururken ya da bahçede çalışırken bile saçları mükemmel taranmış, hep ölçülü davranan bir kadındı annesi. Leylak rengi çiçeklerle süslü çay takımı peçetelere, peçeteler masa örtüsüne, masa örtüsü perdelere ve hepsi birden kadının kendisine uyuyordu. Annesinin günü birlikte geçirme teklifini alaycı bir tebessümle karşıladı Kate. Ne yaparak, bahçede dolanarak mı? Kibarca dudaklarına dokundurduğu peçete de ruj lekesi bıraktı kadın. Aslında çok hoş bir bahçe fuarı var, oraya gidebiliriz diye düşünmüştüm. Of, arkadaşlarla buluşup ödev yapacağız, bir yere gelemem. Peki tatlım, başka zaman gideriz dedi kadın ve gene öyle kibarca tabağındaki sosisi kesmeye devam etti. Annesi böyleydi işte, hayata dair beklentileri hep düşük olduğundan kolay kolay alınmazdı. Duvardaki fotoğraf çerçevelerine kaydı Kate'in bakışları, çocukluğundan kalma karelere baktı, kumdan kalelerin yanında tıpkı onlar gibi kolayca unufak olan hatıralar. Deniz kenarında hafta sonu gezileri, soğuk sandviçler, kremalı bisküviler, çikolatalı kekler ve limonata. Enid Blyton'ın Afacan Beşler kitabından çıkma sahneler gibiydi. Tek farkı hayatlarında hiç macera olmamasıydı. Babasının fotoğrafları neden hala duvarda asılıydı ki? Hangi kadın saklardı onu seneler evvel terk etmiş bir adamın resimlerini? Bazen Kate'in içinden annesinin omuzlarından tutup sarsmak geçiyordu. Ben doydum, odama gidebilir miyim? Tabii canım, ama öğleyin mutlaka düzgün bir şeyler ye, olur mu? Odasına yollanırken annesine karşı neden bu kadar sinirli olduğunu anlamaya çalışıyordu Kate. Annesi değişmemişti, kendisiydi değişen. Bir zamanlar ne kadar yakındılar halbuki. Eskiden ona hayrandı ama sonra yüreğindeki mum sönmüş, onu karanlıkta bırakmıştı. İp atlama yaşındayken annenin mükemmel biri olduğuna inanmak kolaydı. Ama büyüyüp dünyanın bilincine varınca gerçek dank etmeye başlıyordu. Bir bir fark ediyordum annenin hatalarını, zaaflarını, eski kafalılığını. Onun asla değişmeyeceğini anladığındaysa öfke duymaya başlıyordum. Ama tartışmanın, somurtmanın sırası değildi. Zaman azdı. Randevu vakti yaklaşıyordu ve daha niye giyeceğine karar vermemişti. Sonraki iki saati odasında aynanın önünde birbiri ardınca giysiler deneyerek geçirdi Kate. Annesiyle beraber aldıkları pastel tonlarda fuşya, yavru ağzı, turuncu, su yeşili, mohair kazaklar gülünç derecede zevksiz geldi. Belden kabarık etekleri, evaze elbiseleri ve tokalı ayakkabıları da. Gardırobuna isteyenlerin gözünden bakınca her şeyin ne kadar cicili bicili, şeker kız tarzı olduğunu görüp dehşete düştü. İskender boks yapan, asi tabiatlı, lider ruhlu, hiçbir lafın altında kalmayan ve kimseye boyun eğmeyen bir tipti. Hiç şüphesiz kız arkadaşının kendisiyle uyum içinde olmasını beklerdi. Oysa Kate'in bir tane bile havalı giysisi yoktu. İyi ki spor salonunda buluşmamışlardı. Boks antrenmanına süslü püslü pembe kazakla gidilmezdi. Kate odasındaki desenli duvar kağıtlarına, saten minderlere umutsuzca baktı. Birden İskender'e ayak uyduramamaktan endişe etti. Sonunda kendini toparlayıp rahat bir şeylerde karar kıldı. Kot pantolon, lastik ayakkabılar, lacivert eşofman üstü, saçlarını at kuyruğu toplayıp belli belirsiz makyaj yaptı. Bu yalın tarzının İskender'in hoşuna gideceğini umuyordu. Yolda her vitrine baka baka kafeye vardı. 40 dakika sonra İskender hala ortada yoktu. Kendini aşağılanmış hissetse de ne yapacağını bilmeden beklemeye devam etti. Kimse ona böyle davranmamıştı daha önce. Şimdi kalkıp kapıdan çıkmalı ve bundan sonra İskender'e yüz vermemeliydi. Başka bir arzunuz var mıydı hanımefendi? Garsondu soran, yüzünde manidar bir tebessümle Kate'in sıkıntısını izleme hoşuna gidiyordu sanki. Muhtemelen defalarca tanık olmuştu benzer olaylara. Randevuya gelip de ekilen çok kişi olmalıydı. Kapıdan en şık giysileri içinde ağızları kulaklarında giren, zinde ve neşeli görünen insanların bir masaya oturup kahve, çay, kola, su, şaraplarını ısmarlamalarına, içeceklerini yavaş yavaş yudumlamalarına, gözlerinin sürekli duvar saatinde olmasına, derken suratlarının asılıp omuzlarının çökmesine ve en sonunda da boyunları bükük bir halde çıkıp gitmelerine alışkındı. Yenilgiyi hemen kabullenmeyecek kadar gururlu olan Kate gülümsedi. "Bir kola daha alabilir miyim lütfen?" Halbuki kola sevmezdi. Muzlu, çilekli süt ısmarlamayı düşünmüştü önce. Ama bunun kız içeceği olduğuna karar verip fikrini değiştirmişti. Kate hem ikinci kolasını hem de kalan sabrını tüketmek üzereyken kapı açıldı ve İskender içeri girdi. Ağzında sakızı, omzunda spor çantasıyla. Saçları ıslaktı. Kate onu hiçbir şey aceleye getirmediğini, duş alıp saçını özenle taradığını, randevuya vaktinde gelmek gibi bir derdi olmadığını görebiliyordu. "Naber güzellik?" dedi İskender. İşte o sözcük, o basit, aptalca sözcük, güzellik, bütün öfkesini eritti. Minik bir topa çevirip camdan dışarı fırlattı. Yanaklarının kızarmasına engel olamadı Kate. "İyilik, çok bekledin mi?" "Yo, sayılmaz," dedi Kate. İskender'in koyu, zeki gözleri kızın üzerinde gezindi. Saçlarına, dudaklarına, göğüslerinin şeklini gizleyen eşofman üstüne baktı. Acaba niye bu kadar özensiz giyinmiş diye. Merak etti içinden. İnsan azıcık süslenir. "Boks nasıl gitti?" "Gayet iyi," dedi İskender. "Antrenörüm müthiş biri. Vietnam'da savaşmış biliyor musun? Sonra Amerika'ya dönmüş ama ısınamamış oralara. Protestolar falan ağrına gitmiş. O da buraya gelmiş, feci şeyler yaşamış. Hiç silah kullanmış mı?" İskender güldü bu soruya. "Ne diyorsun? En az 10 Vietkonglu öldürmüş. Sonra tutsak düşmüş. Serçe parmağını baltayla kesmişler ama o yine de konuşmamış. Böcek, akrep yemiş, canlı canlı. Boks yapmayı hayatın içinde öğrenmiş. Süt çocuklarının gittiği salonlarda değil." Kate'in benzi soldu. Barbie kazaklarından birini giymediğine memnundu. İskender'in dünyasında bunlara yer olmadığı belliydi. "Ne içiyorsun?" diye sordu İskender ortadaki boş bardağı işaret ederek. "İki kola içtim. Sen de ister misin?" "Yok, nefret ederim koladan," dedi İskender. "Karnımı şişiriyor. O köpüren gizli formülde bir numara var bence. Meyveli sütü tercih ederim." İskender'in garsonu çağrışını ve iki içecek, ona bir kola, kendisine de muzlu çilekli süt ısmarlayışını izlerken bozuntuya vermedi Kate. Okuldan gıcık oldukları öğrencilerden, sevmedikleri hocalardan konuştular. Kate İskender'e tek çocuk olmaktan ne kadar nefret ettiğini anlattı. En azından kimse eşyalarını araklamıyor diye teselli etti İskender. "Doğru ama yine de çekilmez. Öyle yalnız hissediyorum ki kendimi. Hep annemle baş başayız, o ve ben." "Annenin bundan şikayetçi olduğunu sanmam. Seninle vakit geçirmek kıyak iş." Keyiften kıkırdadı Kate. Ne var ki tam eğlenmeye başlamışken İskender'in yüzü aniden ciddileşti. "Kate, sana bir şey sormam lazım. Benimle ne işin var?" Gözlerini kırpıştırdı kız. Bir önceki geceyi yatağında kaset çalarına sarılmış vaziyette Bee Gees'in How Deep Is Your Love'ını tekrar tekrar dinleyerek ve onu düşünerek geçirdiğini itiraf edebilir miydi? "Bilmem, muhabbet ediyoruz işte." "Yanlış anlama, güzel kızsın harbiden. Ama birbirimize uymuyoruz seninle ben. Bunu ikimiz de biliyoruz herhalde. Yani ben senin için doğru herif değilim. Benim hayatım seninkinden farklı," dedi İskender. "Eğer o gün olanlar yüzünden bana borçlu hissediyorsan unut gitsin. Ben unuttum bile. Borcun morcun yok." "Yok öyle değil," diye atıldı Kate. Kıymetli bir şey elinden alınıyormuşçasına ağlamanın eşiğine gelmişti. Kendine olan güveni hiç bu kadar dibe vurmamıştı. İskender onu açıkça reddettiği için, uyumsuz olduklarını iddia ettiği için, bu kadar ulaşılmaz olduğu için onun kalbini kazanmak hayatının en önemli gayesi haline geliverdi o anda. "O kadar da farklı olduğumuzu, o kadar da farklı olduğumuzu sanmıyorum," dedi Kate usulca. "Yapma ya, iki insan birbirinden ancak bizim kadar farklı olabilir. Öyle bile olsa neden hep kendime benzeyenlerle takılmak isteyeyim? Galiba tek amacımın zengin biriyle evlenmek olduğunu sanıyorsun. İki çocuk, bir araba. Öyleyse halt etmişsin, beni hiç tanımıyorsun." "Hayda. Affedersin, seni kızdırmak değildi niyetim." dedi İskender ama pişman görünmüyordu. Kendini beğenmiş Kate Evans'ı böyle güvensiz ve kırılgan ve ona abayı yakmış görmek hoş bir sürpriz olmuştu. Ama kızdırdın çünkü bana bir şans bile vermiyorsun. Daha beni tanımadan uyumsuz olduğumuzu nasıl söyleyebilirsin? İskender derin bir nefes aldı. Bak ne diyeceğim. Biraz tatsız bir başlangıç yaptık. En iyisi tekrar deneyelim. Uzanıp Kate'in elini tuttu. Merhaba, benim adım İskender. Alex de diyebilirsin istersen. Kate nihayet gülümseyebildi. Ben de Kate, memnun oldum. Mükemmel. İskender'in yüzü ışıdı. Kafeden kalkmadan önce İskender tuvalete gitti. Merdivenlerden inerken dazlak kafalı, boncuk gibi gözleri olan ve alnı sivilcelerle kaplı sıska bir adamla burun buruna geldi. Yakınlardaki bir pastanede çırak olarak çalışan genç İskender'e hınçla baktı ve geçip gitti. Tuvalete girdiğinde keyifle ıslık çalarak boş kabine yöneldi İskender. Ne var ki kapıyı kapatır kapatmaz gördüğü manzara karşısında dona kaldı. Kapının arkasında 50-60 santim büyüklüğünde bir gamalı haç resmi vardı. Ve yanına bir sürü ırkçı slogan ve küfür karalanmıştı. Altında beyazların iktidarı yazıyordu. Göçmenler defolun. Sözcüklerin bir kısmı metal bir aletle kazınmış, bir kısmı da sprey boya kullanılarak eklenmişti. Boyanın yaş olduğuna bakılırsa bunu yapan kişi ayrılalı fazla olmamıştı. Kabinden ok gibi fırladı. Merdivenleri ikişer ikişer tırmanırken keşke tuvalete bir dakika önce gitseydim de faili yakalayıp pataklasaydım diye hayıflandı. Okkalı bir kavga fırsatını kaçırmıştı ama muhakkak yakalayacaktı o ırkçı herifi, er ya da genç. Yürüyüş yapmak art arda 3 kola içmiş olan Kate'e iyi geldi. Batan güneşin altında amaçsızca dolaşarak marketlerin, eczanelerin ve bahis dükkanlarının önünden geçtiler. Hava kapalı olduğu halde sokakta bir sürü insan vardı sağa sola koşup işini gücünü yapan. Ebney Parkı'nda göl kenarında güvercinleri seyrettiler. Ayaklarının altındaki yemyeşil çimler hoş bir his veriyordu, taze ve umut dolu. İskender kolunu Kate'in beline doladı, onu kendisine çekip öptü. Kate onun kokusunu, dudaklarının tadını sevdi. Başka oğlanların yaptığı gibi hemen daha ileri gitmeye kalkışmamasını beğendi. Sesindeki tutkuyu, gözlerindeki meydan okumayı, ruhundaki isyanı hissetti. El ele tutuşup bir banka oturarak etrafı seyrettiler. Önlerinden geçen herkesle ilgili yorumlar yapmaya koyuldular. Bu tuhaf, çatlak, moruk, soyguncu kılıklı, aşık bir genç çift görmekten mutlu olanlar gülümseyerek baktı onlara. ''Şu herife bak'' dedi Kate aniden. ''Bela kokmuyor mu?'' Onlara doğru gelmekte olan koyu saçlı, zayıfça, hafif kambur bir adamdı. İskender onu görür görmez ciddileşti, sırtı dikleşti, Kate'i saran kolları gevşedi. ''Ne oldu, tanıyor musun herifi?'' İskender hiçbir şey demeden sırtını yola döndü ve yüzünü saklamak istercesine yakasını kaldırdı. ''Ne oluyor, görmek istemediğin biri mi yoksa?'' diye sordu Kate. ''Bir şey yok, bir tanıdık. Bizi birlikte görmesini istemedim.'' Gelen herkesin Hatip dediği bir adamdı. Bir iki saniye sonra yanlarından geçti. Banktaki çifte bakmaksızın önlerinden yürüdü gitti. O gözden kaybolunca İskender eski haline döndü. Neydi şimdi bu diye kendi kendine söylendi Kate. İskender'in ailesi ya da çocukluğu hakkında veya duygusal mevzularda konuşmak istemediğini, demir tuzak gibi kapandığını fark etmişti. Ama bu ona olan merakını daha da arttırmıştı. Ne kadar karmaşık bir kişiliği vardı. Hoş çocuk diye düşündü. Tek mesele aniden öfkelenebiliyordu. Böyle anlarda Kate ne yapacağını bilemiyordu. Bir sonraki buluşmalarında bir daha buluşacaklarından emindi zira. Onu daha iyi çözecekti. Bundan kuşkusu yoktu. Tıpkı er ya da geç kendini İskender'e sevdireceğinden şüphesi olmadığı gibi. Elias, 25 Aralık 1977, Londra. Ayçılar ve yamaklarla dolu iyi aydınlatılmış geniş mutfakta Eflatun lokantasının sahibi ve şefi Elias, üzerinde çeşitli tavaların cızırdadığı ocağın başındaydı. Kremalı mantar sosunu yavaşça karıştırdı, neredeyse hazırdı. Ateşten almadan önce mutlaka bir tutam muskat ekleyecekti. Bu onun küçük sırrıydı. Ve bugün her şeyin mükemmel olması gerekiyordu. Çünkü Noel'di. Ortodoks Hristiyan bir ailede dünyaya gelmiş, zamanla dinden uzaklaşmıştı. Gene de Noel ruhunu severdi. Şarkıları, insanların bir araya gelmesini, paylaşmayı, hediye vermeyi ve özellikle mucizelere duyulan inancı. Çocukken en sevdiği Aziz, Giritli Aziz Andreas'tı. Diğer azizlerden daha dini bütün ya da erdemli olduğu için değil, kendisi ayaklı bir mucize olduğu için. Doğuştan dilsizdi Aziz Andreas ama 7 yaşında aniden konuşmaya, üstelik yaşının ötesinde gerçeklerden bahsetmeye başlamıştı. Elias çocukluğundan beri severdi bu hikayeyi dinlemeyi. Eğer dilsiz bir oğlan tarihe bir kelime şinas olarak geçmeyi başarabilmişse hayat göründüğü kadar kasvetli olmasa gerekti. Muskat ilave ettikten sonra sosu bir daha karıştırdı. Ocağı kapattı. Yardımcı şef anında yanında belirdi ve 55 porsiyon bonfilenin üzerine dökmeden evvel soğuması için porselen bir kaba aktardı dikkatlice. Elias kolundaki saati şöyle bir göz attıktan sonra bir sonraki yemeğe başladı. Akçaağaç şurubu ve ceviz soslu armutlu pasta. Tariflerini hazırlarken katiyen metal alet kullanmazdı. Bu da onun sırlarından biriydi. Yalnızca tahta bulundururdu. Kesme tahtaları, kaşıklar, çırpıcılar, kepçeler, spatulalar, sarımsak eziciler hepsi tahta olmalıydı. Metal soğuktu, parlak ve fazla mükemmel. Bağ kurmaz, yalnızca yönetirdi. Tahta ise sakar bir dahiye benzerdi. Biraz beceriksiz ve kabaydı ama içtendi. Noel yemeğini teslim etmeye yalnızca 7 saat vardı. 1978 yalnızca birkaç gün ötedeydi. Elias'ın yeni yıla dair büyük beklentileri yoktu. Yalnızca bir tane, bitmekte olan sene kadar feci olmayacağını umuyordu. 1977 neredeyse 50 yıla yaklaşan ömrünün en zor 12 ayı olmuştu. Elias eneye yükselen bir kariyer, çekici bir eş, geniş bir evle başlamıştı. Her şey hızla alt üst olmuştu. 7 ay sonra bekardı, hemen hiç mobilyası olmayan ufak bir dairede yaşıyordu ve birkaç arkadaşından başka kimseyle görüşmüyordu. Hazırlıksız yakalandığı boşanma sürecinden mecalsiz çıkmıştı. Tam tepeye tırmanırken pili biten bir oyuncak trene benzetiyordu halini. Evliliğinin son safhası artık sahip olmadığı bir enerjiyle çabalamaya, zorlamaya ve bocalamaya devam etmiş, sonunda raydan çıkıp durmuştu. Boşanma çirkin olmuş, ikisi de kendilerine yakışmayan şekilde davranmışlardı. Elias duygusal sorunlardan ziyade para tartıştıklarını fark etmiş, her şeyin peşini bırakmaya karar vermişti. Karısının, nafakanın ve ortak anıların. Derken yaz sonuna doğru babası kalp krizi geçirip vefat etmişti. Cleo'ya tek başına bakamayan annesi onu bir bakım evine yerleştirdiğinde Elias buna itiraz edememişti. 1977 senesinden zarar görmeden çıkan yegane şey kariyeri olmuştu. Diğer tüm yenilgilerinin acısını çıkarırcasına harika gidiyordu işleri. Yakında bir restoran daha açmayı planlıyordu. Karısını sevmişti ve bir anlamda hala seviyordu. İnce yapısı, dar omuzları, solgun teni, bariz İngiliz aksanı ve zeki fikirleriyle Annabel, Elias'ın bu ülkeye taşınmasının esas sebebiydi. Kraliçeden bile daha İngiliz dediği Annabel, ailesine göbekten bağlı olduğundan ve Elias'ın işi onunkinden bir avukatlık bürosunun kurucusuydu Annabel, daha esnek olduğundan Ibiza'daki kısa balayının ardından Londra'ya yerleşmek en uygun seçenek gibi gelmişti. Elias her ne kadar bu plana itiraz etmediyse de yeni bir memlekete taşınmakta zorlanmıştı. 70'lerin başında Londra mutfak kültürü açısından cennet sayılmazdı. Yalnızca bir avuç birinci sınıf lokanta vardı. İngilizler deneysel lezzetlere açık olmak şöyle dursun başka mutfaklara gizlemeye gerek duymadıkları bir şüpheyle bakıyordu. Hint mutfağı nispeten kabul görmüştü ama Elias'ın sunmak istediği tartlar farklıydı. İngiliz mutfağını ağır ve yalıtılmış, müşterileri yeni lezzetlere karşı ön yargılı bulmuştu ve tüm bu engelleri aşmayı azmetmişti. Çalışkandı, her zaman işine dört elle sarılırdı zaten ama bu kez alışkın olmadığı bir iyimserlik edinmişti. Bir yanı Kanada'ya dünyaca tanınmış bir şef olarak dönmek istiyordu. Başkalarının beğenisini kazanmaya duyduğu ihtiyacın altında babasıyla sorunlarının yattığını biliyordu. Eğer biri çıkıp da o günden bugüne Elias'ın yaşamının akışını çizecek olsa iki zıt grafik yapması gerekirdi. Biri iş hayatı, diğeri evliliği için. Kariyeri yükseldikçe evliliği tepe taklak aşağı gitmişti. Annabel akıllı, azimli bir kadındı. Ama keskin yargılara sahipti ve bağışlayıcı sayılmazdı. Hayat felsefesi çalışma masası gibiydi. Düzenli, tertipli ve köşeli. Sürekli takdir ettiği şeyler ve hor gördüğü şeyler olmak üzere hayatı ikiye ayırır, araya katı çizgiler çizerdi. Hoşlandığı insanları bir kaidenin üstüne diker, sevmediklerini küçümserdi. Onun satranç tahtası gibi siyah beyaz dünyası, Elias gibi yaşamı sonsuz grilerden müteşekkil gören birine güç gelmişti. Öte yandan cinsel hayatları şaşılacak derecede iyiydi. Başka her konuda birbirini anlamaktan aciz iki insanın yatak odasında bu kadar uyumlu olmalarına şaşırıyordu her seferinde. Başlarda çocuk istememişlerdi. Kendileri için oluşturdukları kozada bebeğe yer yoktu. Daha sonra onlar hazır olduğunda tabiat hazır değildi. Böylece evliliklerinin ilk yarısını olası bir gebeliği önleme çabalarıyla, ikinci yarısını ise tam aksini hedefleyerek geçirdiler. Her ikisini de başarısız olarak. Başlarda Annabel bir kez hamile kalmıştı ama onlar Elias'tan ziyade Annabel gebeliği sonlandırmayı tercih etmişti. Daha sonra doğurganlık grafikleri, hormon testleri, gebelik testleri arasında kaybolup uğraşmaktan yorgun düştüklerinde her ikisi de o kürtajı pişmanlıkla hatırlayacaktı. Neden bir bebek daha yapmadıklarını bir türlü anlayamıyordu Elias. Doktor birçok şeyin kısırlığa yol açabileceğini anlatmıştı. Vücutta yeterince yağ bulunmaması, sigara, stres. Her ikisine de bir dizi test yapmayı önermişti ama Annabel şiddetle karşı çıkmıştı. 1977 bahar sonlarında tatil iyi gelir umuduyla bir haftalığına Santorini'ye gitmişlerdi. Beyaz badanalı kutu kutu evler, daracık sokaklar, leziz yemekler ve durmaksızın esen ve sıcağa karşın içlerini titreten bir rüzgar. Bir akşam yemekte Annabel her zamankinden fazla içmişti. Elias'a anlatması gereken önemli bir şey olduğunu, uzun zamandır içinde sakladığını söylemişti. Başını uykuya dalacakmış gibi eğerek, "Bu zehirden kurtulmak istiyorum," demişti. Aldırdıkları bebeği sık sık düşündüğünü dile getirmişti. Annabel ama doğurması imkansızdı. Çünkü bebek onların değildi. Aptalca bir hataydı. Devasa bir hata. O zamanlar Elias sürekli çalışıyordu ve Annabel kendini ihmal edilmiş hissetmişti. Önemli bir şey değildi. Pek de iyi tanımadığı ve kesinlikle aşık olmadığı bir iş arkadaşıydı. Başlamasıyla bitmesi bir olmuştu zaten. Hem üzerinden çok zaman geçmişti. Ve işte şimdi sonuçsuzca çırpınıyor, bedenlerini yoruyor, sinirlerini geriyorlardı bir bebekleri olsun diye. Annabel'in test yaptırmak istemeyişi bu yüzdendi. Gayet iyi biliyordu ki kısır olan kendisi değil Elias'tı. Adamın adını sordu Elias. Ne fark eder dedi Annabel. Elias gene sordu. Annabel bunun kafasına takması gereken en son şey olduğunu söyledi. Esas problem diye devam etti. Ama Elias dinlemedi bile. El ele tutuşmadan gözlerini birbirlerinden kaçırarak sokaklarda dolaştılar. Kesif bir sessizlik girmişti aralarına. Ada aniden küçülmüş, dar gelmeye başlamıştı. Başka bir çift belki atlatabilirdi bu badireyi ama onlar atlatamadılar. Evlilikleri başladığı gibi bitti. Bir telaşla, yangından mal kaçırırcasına. Boşanma kağıtları imzalandığında 7,5 yıllık birliktelikten Elias'a kalanlar Manolya adlı yaşlı ve tembel bir İran kedisi, artık bakmak istemediği fotoğraflarla dolu albümler ve kırık bir kalpti. Boşandıktan kısa bir süre sonra Annabel'in yeniden evlendiğini duydu eski bir iş arkadaşıyla. Aynı adam mıydı acaba? Hiçbir zaman öğrenemeyecekti. Evlilik duygusuyla yaşamaya alışmıştı Elias. Önce midesinde bir kasılma olarak başlayan hüzün göğüs kafesine doğru çıkmış ve oraya yerleşerek gülmesini, hatta bazen soluk almasını zorlaştırır olmuştu. Doktora gitmemişti, tıpkı psikolojik yardım almayı düşünmediği gibi. Arkadaşları durmadan arayıp meşhur şeflerin pek revaçta olduğu bekarlar dünyasına geri dönmesi konusunda baskı yapıyorlardı. Kimisi kendisine tapan, kimisi kendinden nefret eden bir takım kadınlarla buluşmalar ayarlamaya çalışıyorlardı. İşin aslı Elias sık sık yalnız kalmak için mazeretler ararken yakalıyordu kendini. Yalnızlık onu hayatı boyunca ürküten his, gözeneklerini işgal ediyor, kuru bir süngere nüfus eden su gibi bedenindeki her damara, her dokuya doluyordu. Tuhaf bir şekilde fena gelmiyordu bu Elias'a, yalnızlığından memnundu. 1977 yaz ortasında Montreal'de tek yön bir uçak bileti satın aldı. Ondan sonra her yere yürüyerek ya da bisikletle gitti ki sevdiği sokak ve meydanlara veda edebilsin. Ona şefkatli ve cömert davranmış olan bu şehirden ayrılıyordu. Ama uçuştan bir gün önce annesinden gelen telefonla babasının kalp krizini haber aldı. "Her gün senden bahsediyordu," dedi annesi. "Baban sana saygı duyuyordu ama bunu yüzüne söyleyemeyecek kadar gururluydu. Hatlar o kadar kötüydü ki Elias doğru duyduğundan emin olamadı. Eve geliyorum." "Hayır, gelme," dedi annesi. "Şimdi olmaz. Hem sen kendini topla, hem de Cleo ve ben toparlanalım. Ondan sonra gelirsin. Şu anda birbirimize yardım edecek halde değiliz. Olduğun yerde kal ve ne yapman gerekiyorsa onu yap. Eminim baban da böyle olmasını tercih ederdi." O günden sonra durmaksızın çalışacak ve bir tırtılın gördüğü her yaprağı kemirişine benzer bir doymazlıkla geçmişini yiyip bitirecek, kozasına kapanarak gün gelip birilerinin onu bu halden çıkarmasını bekleyecekti Elias. Pastanedeki kadını düşünmeden edemiyordu. Pembe kader, ne ilginç bir ismi vardı, aynı zamanda hüzünlü. Annabel'den ne kadar farklı olduğunu gözünden kaçmamıştı. Neredeyse birbirine zıt iki kadın. Eğer eski karısı Pembe ile tanışacak olsa onu basit ve düz bulur, bilmiş bilmiş gülümserdi. Bütün erkeklerin arzuladığı tam da bu değil miydi değil midir derdi. Karmaşık olmayan bir kadın. Onları sorgulamayacak, dırdır etmeyecek, zıtlaşmayacak, eleştirmeyecek biri. Yine de diye eklerdi Annabel. Boş bir fantezi bu. Çünkü aslında karmaşık olmayan kadın yoktur. Kadınlar ikiye ayrılır derdi. Bariz biçimde karmaşık olanlar ile karmaşık olduğu ilk bakışta anlaşılmayanlar. Çalışmak yatıştırıyordu Elias'ı. Her zaman olduğu gibi bu akşamki yoğunluğa ek olarak iki ziyafet yetiştirmekte görevliydiler. Tüm ekip tam gaz çalışıyordu. Bu arada kimse menüye neden son anda yeni bir şey eklediğini sormamıştı. Portakallı, sakızlı sütlaç. Yarım saat sonra asistanlardan biri Elias'ın yanına yaklaştı. Şef, bir ziyaretçim var. Daldığı düşüncelerden sıyrılan Elias kaşını kaldırdı. Birisi seni soruyor. Şimdi olmaz, görmüyor musun? Tuvalete gitmeye bile zaman yok. Asistanı tam köz köz geri dönmek üzereydi ki Elias'ın birden içine bir kurt düştü. Dur bir dakika. Yoksa bir kadın mı soran, saçları kestane rengi? Kestane rengi tam olarak nasıl bir şey şef? Şey gibi mi? Boş ver, tamam, ben bakarım dedi Elias. Seneler sonra bile o anı hatırlayacaktı. Ellerini bir havluya silerek mutfaktan çıkışını, koridoru geçer geçmez onu orada, yüzünde suçluluk ve huzursuzluk dolu bir ifade, kolunun altında bordo çantası beklerken buluşunu unutmayacaktı. Eteğini çekiştirip duruyordu pembe, kendini korumasız hissetmiş gibi. Bir masaya oturdular. Henüz açılmamış restoranda boş masalar arasında bulunmak tuhaftı. Onlar otururken ekibin koşturmaya devam etmesi daha da tuhaftı. İki dakikada bir yardımcılardan biri gelip bir şey soruyor. Elias da her seferinde yarı bezgin, yarı sakin yanıtlıyordu. Artık mutfağa dönsen iyi olacak. Pembe bir süre sonra, hayır merak etme, bol bol zamanım var diye yalan söyledi Elias. İnatla başını salladı pembe. İstersen ben de gelebilirim. Emin misin diye sordu Elias. İçerisi tam bir tımarhane. Akşam yemeğine 2 saat kaldığı için hepsi deliler gibi koşturuyor ortalıkta. Kararlılıkla gülümsedi pembe. O gün kuaför salonu kapalıydı. Zamanı vardı. Yardım edebilirdi. Pembeyi mutfağa yönlendirirken hala mütereddittti Elias. Ona bir önlük verdi. Sonra da önüne doğranacak biberler, kıyılacak maydanozlar, soyulacak zencefiller koydu. Hiç konuşmadan ve hiç durmadan çalıştı pembe. Mutluydu. Sevdiği işi yapıyordu. Kimse ona ilişmedi. Mutfakta kimsenin dönüp yeni gelene bakacak hali yoktu. Daha sonra gitme vakti geldiğinde Elias pembe ile birlikte mutfaktan çıktı. İçeriden gelen hummalı patırtıyı dinlediler bir an. Kireç gibi beyaz tenli çıplak bir kadın tablosunun İngres'in büyük odalıkının reprodüksiyonu altında durdular. Gözlerini hem tablodan hem birbirlerinden kaçırdılar. Bu iyiliğini unutmayacağım dedi Elias. Teşekkür ederim. Ben teşekkür borçluyum dedi pembe. Sen bana yardım etmiştin. O an onu öpmek istedi Elias ve bu arzu korkuttu onu. Yanlış bir şey yapmaktan, kalbini kırmaktan, farkında olmadan çizgiyi aşmaktan, kültürel kalıpları çiğnemekten, işaretleri yanlış okumaktan öyle endişeleniyordu ki kas katı kesilip olabildiğince uzak durdu pembeden. Sadece parmak uçlarıyla tokalaşmak için elini uzattı. Ama pembe usulca yaklaştı ve onu yanağından öptü. Kısacık, sıcacık. Ayrım sonu, sayfa 177.